Bu program Newslab Turkey desteğiyle yayınlanmaktadır. Devam filmi. Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek. Herkese merhaba, ben Seçil Türkkan. Devam filmini dinlemektesiniz şimdi ve devam filmi Ankara-İstanbul gazeteciliği arasında gidip geliyoruz. Ankara gazeteciliği nedir sorusuyla yola çıktık biz burada ve yine Ankaralı gazetecilere mikrofon uzatıyoruz. Onlardan bir tanesine gideceğiz şimdi. Aslında sürpriz de bir isim, benim için de sürpriz. Deniz Arman'dan bahsediyorum, gazeteci ve haber koordinatörü. Deniz Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Seçil.
Evet, sizin sesinizi duymak çok güzel. İlk telefonda konuştuğumuzda da hissettiğim şey buydu. Eski Türkiye'den bir mesaj gibiydi sesinizi duymak. Umarım iyisinizdir. Ben bu soruyla başlamak isterim, uzun zamandır sesinizi duymayan herkes için.
Çok teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Şimdi Deniz Bey, kariyerinize baktığımız zaman yani 1985'te başlamışsınız gazeteciliğe ve o kadar çok merkez medya görüyorum ki burada. İşte Milliyet, Show TV, Kanal D, Akşam, Habertürk, her yer var. Vatan, Star, bunlar böyle arada sayamadıklarımız. En son Kanal D'deydiniz ama. Ve o zamandan beri ekranlarda da değilsiniz ya da medyada da görmüyoruz sizi.
Evet, değilim.
Gazeteciliği bıraktınız mı?
Evet, yani bir kere şunu söylememe müsaade etmesi için o saydıkların eski şeyler. Yani mesela bugün bizi dinleyenler işte arada akşamın adı geçti başladı ya da başka bir şeyin adı geçtiği zaman bugünkü akşam değil o mesela. Yani ne bileyim, ya da bugünkü bir Habertürk değil, bugünkü Milliyet değil, bugünkü Show TV değil. O bahsettiğim benim kariyerimdeki o mekanlar, o yerler ya da o sayfalar diyeyim, o eski sayfalar. Şimdiki bugün gibi bakılmasın isterim onlara.
Tabii tabii, yani hani evet, o yüzden aslında eski Türkiye diyorum ben bunların her birine, yani konuştuğumuzda o yüzden hani
bir şey söyleyeyim. Yani eski Türkiye öyle bir şey olarak, deyim olarak gelmişti ki yani günlük hayatı, siyasi eski Türkiye. Ya eski Türkiye o kötü bir yer değildi yani, onu da söyleyeyim. Hani eski Türkiye, eski Türkiye o dönem için yapmak için söyleniyordu. Eski Türkiye'de çok güzel şeyler de oluyordu. Eski Türkiye güzel bir ülkeydi, yaşamaması bir ülkeydi.
Peki şimdi yani meslekle olan ilişkiniz nasıl bütün bunlardan?
Meslekle olan ilişkim şöyle, sinirlenmek üzerine. Yani olan biteni izlemek, okumak ve sinirlenmek üzerine. O kadar yani şu anda.
Peki nasıl yani sinir bu? Yani hani nedir ya da sizi sinirlendiren şey? Meslektaşlarınızın geldiği yer mi? Gazeteciliğin olduğu yer mi? Kanalların medyanın dönüşümü mü?
Ya gazetecilik diye bir yer yok. Ben bunu sadece şu an şunu da söyleyeyim. Siyasetten söylemiyorum. Yani siyasetten işte herkesin söylediği şeyleri de tekrarlamak da istemiyorum. Belli artık ya, iki kutup var. İşte bir siyahlar ve bir beyazlar falan filan, ama ben bunun dışında bir şey söylemek istiyorum. Yani mesela artık düzgün polis adli haberleri de yok. Düzgün sağlık haberi de yok. Ben öyle görüyorum. Hani okunası, takip edilesi, ne olmuş acaba, yani düzgün spor haberi de yok. Spor sayfası da yok. Düzgün işte sağlık sayfası da yok. Ben öyle görüyorum. Bir tek hani siyaseten Türkiye kutuba ayrıldığı için, iki üç kutuba ayrıldığı için öyle görülüyor, ama ben onun dışında da meslek adına, gazeteci adına başka bir şey söylüyorum. Ben onun dışında da gazetecinin öldüğünü ya da can çekiştiğini söylemek istiyorum. Ya da şöyle diyeyim, düzeltiyorum. Merkez medyada can çekiştiğini, ana akım medyada can çekiştiğini söylemek istiyorum. Küçük arkadaşlar küçük kendi mecralarında, kendi alanlarında yapıyorlar. Özgün Doğu gazetecilik yapıyorlar. Ben evet düzeltiyorum onu. Ana akım medyada gazeteciliğin çok da sağlıklı bir şekilde gitmediğini görüyorum.
Yani aslında az önce başında da söylediğimiz gibi hani Habertürk eski Habertürk değil derken tam da bunu kastediyordunuz aslında siz. Yani
Evet ya. Ha.
buyurun buyurun devam edin lütfen.
Hayır mesela yani Türkçe katlediliyor. Ben onları falan kastediyorum. Yani bir tek gazetecinin kendi beşim yani o kuralları, yazım kuralları falan bak geçti. Artık Türkçe düzgün kullanılmıyor. Eksik kullanılıyor, vasat kullanılıyor. Daha doğrusu şöyle hale geldik. Belki hayatım birçok alanda olduğu gibi tekrar söylüyorum. Ana akım medyada da vasat geçerli oldu. Halbuki vasat geçerli olmamalıydı. Yani hep bir level, bir seviye yüksek, bir seviye yüksek, bir seviye yüksek olmalıydı. Ki öyleydi de yani eskiden öyleydi. Sen bir iyisini yapıyorsan evet onun üstüne çıkar. Ama şimdi öyle değil. Bir orta vasat var. İşte o vasatı tutturursan gidiyorsun. Ya bu yüzden çok yani acı ama şöyle mesela Türkiye'de gazete satılmıyor artık. Yani kimse gidip para verip gazete satın almıyor. Yani o tirajların hepsi yalan. Onlar şişirmiş tirajlar. Onlar işte devlet kurumlarına ya da işte bir takım şey şirketlere falan görünüyor. Kimse gidip bayiden şurada köşedeki otobüs durağında oradaki yerden gazete almıyor. Çok düşük satışlar. Dergi zaten artık yok. Televizyonlar, yani millet televizyon da izlemiyor. Televizyon ekşileri de izlemiyor. Falan o görüntü o durumda. Bu durumda ben en başa bağlıyorum. Bu durumda böyle medyanın içinde olmak da ne kadar sağlıklı bilmiyorum. O yüzden de yokum.
Peki özlüyor musunuz? Yani ya da şöyle sorayım. Yani bir şekilde özlenir herhalde ya da özlenmez. Evet ama mesela imkanınız olsa nasıl bir haber ya da bir ne bileyim kanal kurardınız şimdi haber mi
Hayır,
dersiniz?
imkanım şu, imkanım var seçil. Yani imkanım var. Birçok dostum var. Yani gidebilecek bir şeyler var da ben artık böyle şey başka bir hayata geçtiğim için yani istemiyorum öyle diyeyim. İmkanım var çok şükür ama başka bir hayata geçtiğim için istemiyorum. Çok da hani kendimle ilgili konuşmak da pek doğru bulmuyorum ama hani birçok kendim, birçok dostum çok düzgün işler yapıyorlar. Onların yanında da yaralanıyordum ama ben kendimi çektim öyle söyleyeyim yani.
Artık o yer almak istemiyorsunuz gerçekten.
Evet.
Peki bu yani 2014'te yani en son CV'nizde diyelim kabaca yazan şey Kanal D'de en son işte 2014'te işinize son verildi. O zamandan sonra bu böyle yani üzüldünüz mü ya da ne hissettiniz bu olduktan sonra? Nasıl bir dönemdi o sizin için sorsam?
Yani önce yani şey zaten yani şey açıklandı falan ama sonra şey oldum yani tamam peki öyleymiş dedim. Mesela bir baktım şöyle dışarıdan şöyle yukarıdan ya da dışarıdan şöyle baktım ya aslında iyi olmuş dedim. Öyle etrafım böyle dedi ya boş ver iyi oldu falan dedi. Sonra daha çok kendim yani kendi özledim kendime bak. Çünkü ben çok uzun yıllar boyunca yani zaten benim mesleğimin tatilinin izni şu şu olursa olmaz ama ben bir de hemen özellikle hafta sonları çalıştım. Yani uzun yıllar boyunca hafta sonları ve bayramlar falan hani Mehmet Ali abi rahmetlinin şey olduğum için, Koyen Kan olduğum için Mehmet Ali abi Birant yani Birant'ın olmadığı her gün ben çıkıyordum. Şimdi bu da yılbaşları, bayramlar, bütün yapayım, bu yıllarca devam etti. Yani bu bir işte o son dönemde yani, bu yıllarca devam etti. Sonra abi baktım başka bir yaşantı varmış. Yani ben gittikten sonra her şey. O başka yaşantı da benim hoşuma gitti. Yani benim bulunduğum çevre de buna müsait. O çevre de beni sarıp sarmaldı diyeyim. Ya da ben özlemişim o şeyi, hayatı, o çevreyi. Öyle diyeyim yani o şekilde devam ettim.
Şahaneymiş. Anlattığınız şey aslında bir tür ilham verici de gazeteciler
Aa.
için. Bitip tükenmeyen o sürekli mesai halinde olmak. Yani çünkü şimdi de konuştuğumuz şey, arkadaşlarımızla da konuştuğumuz şey bu. Yani durmadan çalışmanın bir durma yolu olmak zorunda.
Ya.
O ne zaman olacak bilmiyoruz. Yani bir de özellikle yani sizin olduğunuz dönem biraz da merkez medyanın işte güçlü olduğu, yaptığınız haberlerin, işlerin duyulduğu da bir zamanda. Aslında böyle bir karşılığı da var. Bu bir tatmin de yani gazeteci için.
Şimdi evet yani şimdi tabii yani şimdi ben de üzülmek istemiyorum ama ben işte 94 yılında yaptığım yıllık televizyon haber ödülünü aldım. Niye nasıl aldım? Yıllık televizyon haber ödülünü aldım. Uğur Mumcu dosyasının soruşturulmadığını kanıtlayan bir haberle aldım ben bu. Yani nasıl soruşturulmadığını anlattım. Yani olmayan bir şeyi anlatmak çok zordur. Olanı gösterebilirsiniz. Olmayanı göstermek çok zordur. Ben nasıl olmadığını gösterdim ve bunu evet, benim de meslektaşlarım Türkiye Gazeteci ödüllendirdi. Tamam. Hadi şimdi yapın bakalım. Yani hadi yapın. Yani ya, bir kere o kapılardan geçmenize müsaade etmezler yani falan. Şimdi, yani o zaman ki merkez medyada ben o zaman 2. günde bunu yaptım. Sonra başka yere geçtim. Başka yerde istediğim gibi yazdım. Şimdi yani şimdi ondan sonra bu zaman ilerledikçe işte bir baktık zaman ilerledi, zaman ilerledi. Ya bir dakika, ben yazamıyorum. Ben söyleyemiyorum. Aha, ben şuradan koşamıyorum. Ben buradan geçemiyorum. Yani geçmeme izin veremiyor. Tamam, atla çitin üstünden. Bizim meslek tarifi odur. Eğer çit koyarlarsa çitin üstünden atla. Çitin üstünden atlayınca da bu tarafta cezaevine koyuyorlar. Peki cezaevinde yap, ortaya olmuyor. Yani anlatabiliyorum. Bütün merkez medya özelliğini kaybetti. Bütün kapılar kapandı. Zaman geçiyor. Zaten bunu görünce de gazeteyi yapılamaz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Elbette. Biri bağlar bu sözler. Ben kendi açımdan yapılamaz olduğunu gördüm. Hep işten ayrılacak. Benim başka bir çevrem var. Yaşadığım yer olarak da. O çevrede gayet mutlu bir şekilde kendi şeyimizde. Bahçemizde evet. Evet.
Yaşamaya devam ediyorsunuz.
Evet.
Peki bütün bu konuştuklarımızdan şimdi 32. gün diyorsunuz. Yani hani yine biz genç kuşak için heyecan verici bir şey bu. Bir anda beraber çalışmış olmak heyecan verici. Sizin yaptığınız diğer işler yani bu böyle muhteşem bir ekol de gerçekten. Peki oradayken zorlandığınız bir dönem yok muydu? Yani hani her şey gerçekten bahsettiğimiz eski medyada da tırnak içinde eski Türkiye'de de medyada her şey gül bahçesi miydi? Evet zordu. Biraz önce bu bahsettiğiniz bu işte olmadı çiti atla falan meselesi var. Ama yani her şey girer miydi gerçekten? Bu kadar özgür mü?
Hayır, öyle değil de yani şöyle iyi de ama anlatacağım yani şimdi bizim yaptığımız her inanılmaz saldırılara maruz kaldık. Biz yani korkusak çok sıkı bir ekipti ve o ekip acayip saldırılara maruz kaldı. O kadar ki yani büyüğüm bana telefon edip sen her gün şu yoldan gidiyorsun. Evet. Lütfen artık her gün aynı yoldan gitme. Demek gerekli duydu. Hani anlatabiliyor ve ben de aynı yola gittim. Neyi değiştireceksek. Ve aynı dönemde bak aynı dönem ne kadar saçma bir dönemmiş ki askerlik süresi şaka değil bu anlatacağım. Askerlik süresi 16 aydan 20 aya çıkartıldı hükümet tarafından. Biz bunun arkasını değiştik yani. O niye 16 aydan 20 aya, 18 aydan 20 aya neyse. Yani normal askerlik o zaman böyle bedelli falan yok. Biz bunun arkasını değiştik. Bunun dosyasını yayınladık. Ya biz bu yüzden yargılandık, mahkum olduk biliyor musunuz? Yani şaka gibi. Ben askeri mahkemede yargılandım ben. Öyle, ya hükümet askeri süresini 3 ay uzatıyor. Bu herkese biliniyor. Ben de bu niye uzatıldı diye bunun dosyasını yapıyorum 2. günde. Biz şaka bu kamer ve Deli abi ve kameraman arkadaşımla birlikte yargılandık. 6 ay hapse mahkum olduk. Böyle yine o yeni hapse giriyorduk az daha. Sonra Allah'ın askeri yargıtay bulundu siz deli misiniz diye. Yani böyle bir karar olabilir mi diye. Ama eski Türkiye'de evet işte asker süresi uzatıldığını anadan hapse girebiliyordu ama kurtulabiliyordu, anlatabiliyor muyum? Askeriler ay bana unutu. Unutu. Şimdi o karar verildiği zaman siz yargıtayın bulabileceğini düşünebilir. Bence biraz orası yani tartışılır.
Tartışılır yani böyle bir evet hani o kararı beklemek yani şu an bir mahkeme kararını beklemek biliyormuş olmak gibi bir şey ya neredeyse bir gazeteci için
Yani.
hani muhtemelen mahkumiyetle sonuçlanır gibi bir şey yani. Bayağı ilginç yani şu anda mesela böyle bir haber yapabilirdiniz aslında bir taraftan da öyle bir dünyaya gitti ya yani hani bunu konuşsak bu haliyle işte ne bileyim askerlik süresini bir şekilde kurcalamanız çok da bela olmazdı başınıza.
Ya ben şimdi mesela çok merak ediyorum. Ben yani şu anda meslek ama yok özgün koşul yani kendine
Evet,
ait
evet.
koşul yok. Şimdi
Tabii.
mesela Peter'le bu evlendiğinden gelen paranın kaçta nereye gitti? Ne
Evet.
oldu ne bitti?
Evet.
Şimdi bu yani bunu öğrenmenin bir yolu bunu öğrenmenin bir yolu yakın yani yakın zaman bir parlamentere gidip bunu soru önergesi verdik. Ankara Gazeteci'nden soru açıldı, konu açıldığı için söyledim.
Evet.
Ankara, o soru önergesini verirse ama adama, yani o soru önergesi o adama, o arkadaşınız olan milletvekillerine cevap gelmiyor ki.
Evet.
Öyle mi herhalde?
Dolayısıyla evet. Mesela şu anda başka nasıl bir yolu olabilirdi bunun Deniz Bey? Beraber düşünelim. Yani evet, bir soru önergesi verdi dediniz. Hiçbir şey olmazdı. Yani cevap gelmezdi. Ve bu arada...
Şöyle cevaplar geliyor mesela. İşte onun diyor %60'ı diyor uygun bir yere çarpmıştır falan. Cevaplar geliyor. Öğrenemiyorsunuz ya. Yani.
Aynen.
E ne yapacaksınız? Ya başka bir takım şeyi de işte ne bileyim başka kaynaklara
Evet.
emekli paşa işte o konuyla ilgili bir adama ulaşmak falan filan ama merak edilmez, merak etmiş şey değil mi?
Evet.
Şimdi ben nasyanlık çıkıyor şimdi şeyin konu olduğu için. E, bu askerlik bedelinin paraları nereye gidiyor kardeşim?
Evet.
Yani almış para değil ne oldu?
Evet.
Falan filan.
Ve gittikçe zam geliyor gerçekten. Evet, yani onun için bir takım taklalar atmak da gerekirdi. Peki sizin Ankara gazeteciliği döneminizde ya da yani nasıl bir dönemdi o zaman? Öyle bir hemen.
Şöyle bir kere Seçil yani benim Ankara gazeteci dönemim benim çok küçük eskiden başlar. Çünkü benim babam gazeteciydi. Ve Ankara'da çok önemli bir gazeteciydi benim babam. Yani babam yani sağ gelirken Hürriyet'in Ankara temsilcisiydi. Yani 1970'li yıllarda ben
Bayağı.
yani işte evet. Ondan sonra İstanbul'a geldi ben İstanbul'da okudum. Yani ben bütün küçüklüğüm Ankara'da ya yani ben doğma büyüme Ankaralıyım ama gazeteci babamın oğlu olarak da doğma büyüme Ankaralıyım. Onun için iyi bilirim yani. Sonra tekrar 32. günle beraber tekrar Ankara'ya dönüp Ankara gazeteciliği yaptım. Ankara gazeteciliği çok keyiflidir. Çok matraklıdır. Ve Ankara gazeteciliğinin rekabeti biraz şeydir. Serttir ama dostluklar da çok kadimdir. Yani Ankara'da gazetecilik yapan herkes birbirini atlatmak için yoğun çaba harcar. Ama aynı zamanda da dostlukları çok kadimdir. Yani ben en azından öyle şey yaşadım. Benim bütün Ankaralı meslektaşlarımla dostum çok sıkı bir şekilde hala devam etmektedir. Mesela Ankara gazeteciliğine atlatmaya bir çok daha bir örnek vereyim. Ahmet ve Örsan abiyle Örsan Emen'le kardeştirler. Onlar aynı haberi Alpok bir yerde takip ederler. Yani aynı kardeşler, aynı evdeler. Altan abinin ya da Örsan abinin fark etmez. Yan odaya geçip, telefon yan odada müzik çalıp, gürültü yapıp bir yandan da şeyle telefonla haber yazdırıp kardeşini anlattığını bilir. Şey,
Haber aldınız.
atlattığını bilirim. Öyle anlattım efsane. Öyle şey Ankara gazeteci. Kardeşini atlatıyor adam yani.
Çok
Valla.
güzel. Yani harika. Peki İstanbul'a döndükten sonra nasıl bir şey hissettiniz? Yani ikisinin arasındaki bu farkı zaten görmüş ve hani bununla beraber büyümüş birisiniz. İstanbul gazeteciliği ve Ankara gazeteciliği arasında bir fark olduğunu düşündünüz mü?
Evet yani Ankara'da tabii sabah akşam bir şey yani parlamento muhabbeti falan yani siyasilerle berabersiniz, teknokratlarla beraber, bürokratlarla berabersiniz falan. Ankara'da şey bir de şöyle bir şey vardı. Ankara'da mesela Ankara gazeteciliğine dostluk yapanlar da o haber çıksın diye de dostluk yaparlar. İfade edebilirim mi?
Ha, evet.
Eğer kazan kazandır biraz. Yani seni bir parlamenter arıyorsa ya da bir bakan arıyorsa var. Onun da bir derdi vardı falan bunu bilirsiniz. Ona göre falandır. Yani
Bu kaynakla ilişkiye getiriyor aslında bizi. Kaynağınızla nasıl bir ilişki kurdunuz? Yani kaynaktan dost olmaz ama zaten aramasının bir sebebi vardır. Dolayısıyla bu böyle bir kazan kazan ilişkisi, gerçekten bunu tam tarifleyen bir şey Deniz Bey.
ya şimdi aslında o çok klişeleştirmek istemem. Kaynaktan dost olur. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Niye olmadı mesela? Şöyle bir dakika. Devam edelim. Mesela bir polis düşünün. Şey, polis. Bu var öyle polis. Bu size sürekli bir şey aktarıyor. Bir şey bulmuyor o adam. Yani bir yerden sizin terfi falan bir şey yapamayacağınızı biliyor. Ama dostluğuna binaen oturup tatmışsınız, yemişsiniz, içmişsiniz. Ya da bir şeysiniz ya da ayda konuşuyorsunuz. Bir şey yani. Ondan sonra anlatıyor. O günü bir konuşuyor. Size aktarıyor. Size bu haber yapıyorsunuz. Bu iyi bir şeydir.
Doğru.
Yani. Yeni de olsa aynı kaynaktır bu yani. Dost kaynaktır bu yani.
Doğru.
Ama abi şey, evet. Ama Ankara'da arkadaşa bir şey vardır. Ya beni hep X Parti'den milletvekili seçim aradı.
Hı.
Bir şey var ki aradı, vardır yani aklımızda,
Doğru.
anlatabiliyor muyum?
Hı.
Yani işte şurayı, şu ortadan kalkalım mı, bir şey vardır ya. Ondan sonra bir şey muhakkak, ya ben muhakkak çıkacaklar yani. Ya da
Hı.
siz ararsınız. Ama Ankara'da ilişkiler biraz böyle yürür yani.
Peki merkez medyada olduğunuz için mesela haberlere daha kolay ulaştığınızı düşündünüz mü? Yani nihayetinde hani eskiden de böyle miydi? Yani şimdi bana kalırsa tabii ki bir gazeteci ne kadar çok büyürse işte siyasiler ya da haber kaynakları ona o kadar daha çok yakın olmaya çalışıyor. Yani aynı alanda çalışan 3 gazeteci varsa biri daha ünlü, daha popülerse o haberler ünlü, popüler olana gidiyor tırnak içinde. Yani bu sizin zamanınızda nasıl kurulan bir ilişkiydi?
Ya şöyle, şimdi buna çok genel bir konu ama biraz örnekleyerek anlatayım. Evet, haklısın. Yani evet öyle. Yani büyüğe gider haber, büyük kanala daha çok seyretlenen, daha çok satana falan gider, ama bize şöyle bir şey var. Bir de haberin büyüklüğü vardır. Şimdi nasıl ifade edeceğim onu bilmiyorum. Yani haberi çıkartan gazetecidir. Ve haberi büyüten de gazetecidir. Yani bugün minnacık bir noktadan, yani nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum ama Kızılay'ın meğerse çadır sattığı haberini siz Hürriyet'te okuyunca, Hürriyet'te ne çok sattı hesapta olduğu için Hürriyet dedim. Okuyamadınız yani, öyle bir haber yoktu Hürriyet'te. Başka bir adam, başka bir gazeteci, tırnak içinde gazeteci. Ve başka bir mecradan okuduk biz o haberi. İfade edebiliyor muyum? Yani ama bu bugüne ait bir şey. Yani bugün artık hiç bir ters haberi büyük mecra, büyük kaynakta biz okuyamayız zaten. Anlatamıyorum.
Yani evet, orada haber rekabeti de bittiği için aslında galiba
Şimdi
gazetecinin
yani Kızılay
içmesini.
çadır sattığında okuyamazsınız. Başka şeyini okuyamazsınız. O yer işte yalandan temel atıldı, okuyamazsınız. Bunu okuyamazsınız zaten. Ama neyin 1970'leri Fatih Türkiye'si, evet öyleydi. Yani o zaman Türkiye'nin en büyük Hürriyet, evet. Orada Kızılay'ın çadır sattığı haberini oradaki bürokrat Metin muhabirine aktarırdı. Evet öyleydi. Yani 70, eski Türkiye'de öyleydi, evet, ama artık öyle değil.
Artık öyle değil. Yani aslında
Yani seçim duyurmak isteyen bir maliyeci, daha bir seçim derken bir yolsuzluğu duyurmak isteyen bir maliyeci, bir teknokrat elindeki dosyayı en büyük gazeteye, en büyük televizyona, hatta ama 70'lerde televizyondan bahsediyoruz, 70'ler 80'de gazeteden bahsediyoruz, ona aktarırdı. Ve doğru, senin dediğin doğruydu. O zaman küçük gazeteler daha az şanslı olurdu. Onlar da acaba muhabirlerle iş götürmeye çalışırlar. Ama bu günümüz Türkiye'sinde, son 10 yılın, 20 yılın Türkiye'sinde bu artık böyle değil. Çünkü mecralara bir ilanlar gidiyor artık. Onlar da zaten haber istemiyorlar. Büyük haber bize gelsin diye istemiyorlar.
Ya
Büyük ilanlar, büyük reklamlar bize gelsin.
aslında şu zamana kadar belki de oluyordu. Yani 2014-2015 benim bir günde çalıştığım bir dönemdi ve radikal.
Bir gün yaptığı tırnaklı bir yapmaktı. Bir gün de gazeteciler kendileri ulaşarak ve bir takım kamu görevlilerini, yani vicdan sahibi takım kamu görevlilerini vicdanlara seçindirerek bir gün aktarmalarıyla oluyordu. Yoksa bir güne uçarak gelmemek haberler.
Doğru. Yani söyleyeceğim şuydu işte. Aynı haberi takip ettiğim bir gazeteciyle Radikal vardı o dönem bir de aynı zamanda. Bizim Radikal'le bir haber rekabeti içinde olabildiğimiz bu arada. Yani az da değil gerçekten. Bir gün gibi bir gazeteyle Doğan Medya'nın gazetesinin yarışıyor olması hissi. Yani benim için heyecanlıydı orada olmak ve yaşamış olmak. Yani Radikal'e giderdi mesela o haberler. Ve yani açık biz de kavgamızı ederdik gideceksek. Varsa öyle bir kavgamız. Ya da işte hani neyse bunun şeyi. Ama evet yani yakın bir zamana kadar da yaşanabildi. Ama nihayetinde hani o Doğan Medya'nın da sonunun gelişiyle birlikte. Gerçekten tam da şimdi olduğumuz yere geldik. Aynılar aynı yerde, farklılar farklı yerde gibi gözüküyor.
Aynen öyle. Yani aynılar nerede, farklı farklı yerde. İşte bir iş yapmak isteyenler var, gazeteciliği kendi başına da bağımsız ya da küçük gruplar halinde, bir de böyle bir tırnak içine ana akım medya var.
Evet, yani ve nihayetinde bu hale gelmiş olduk.
Ankara mesela, Ankara gazetecilerinden mesela ben akşamları, ya akşamları da yani bu herif bu dönemde televizyonlarda haber kanallarında akşamları yani 9'dan sonra tartışma programları oluyor. Orada Ankara gazetecileri çıkıyor.
Evet.
Ben Ankara'nın yani seyredince kimileri ben Ankara'nın şebeke suyuna ilaç katıldığını düşünmeye başladım. Ya
Güzel.
bunlar ekonomi olabilirler ya.
Bayağı
Yani.
olmuş. Yani evet ve tanıyor musunuz peki? Mesela yani şu anda böyle hani bir takım kadrolu insanlar da var ya yani ne bileyim
Abi
Ankara'da.
çok şükür bazılarını çok şükür tanımıyorum seçim.
İyiymiş.
Çok şükür tanımıyorum bazılarını.
Tanışmıyorsunuz da. İzliyor
Yok
musunuz
yok yok.
peki? Yani haber izleme alışkanlığınız devam ediyor mu ya da o gazeteci refleksleriniz?
Ya benim yani tartışma programı falan şöyle evet yani haber programlarını ve haberleri izleme alışkanlığım devam ediyor maalesef ama kendimi değiştirdim. Yani popülerlik aldım. Çünkü sanırım seni çok ziyan alıyor. Ekran kırılıyor. O bayağı asaflı oluyor. Popülerlik çalıyor. Şampiyonu sekiyor yani.
Çok
Olsun.
iyiymiş. Sevindim sizin için ve
Teşekkür ederim.
bütçenin için diyeyim bu zamanda galiba.
Ya evet ya çünkü inanılır gibi değiller yani.
Peki mesela medya yani şimdi Türkiye yine bir değişimin eşiğinde ve her seçimde olduğu gibi bu seçimde çok önemli. Tekrar böyle medya değişse, medyanın dönüşmesi uzun zaman alır gibi gözüküyor. Ama siz dönmek ister misiniz? Böyle bir heyecan
Yok
duyar
yok ya
mısınız?
ben sanmıyorum artık çünkü hakikaten teşekkür ederim ya böyle bir şey sorduğun için ama yani, çok memnunum hayatımdan çünkü ben bayağı böyle şehrin ortasında büyük şehrin ortasında bir köy hayatı yaşıyorum gibi bir şey.
Süper.
Ben bu köy hayatından çok mutluyum çünkü ya öbür sinir sistemim falan yani bundan sonra da bozulacağına eminim yani. Çünkü başka yani başka parametreler var, başka dengeler var falan. Şimdi kendimi dışarı çekince bazı şeyleri yukarıda ya da dışarıdan, yukarıdan diyor o şey bir tabir. Dışarıdan görmek kolaylaşıyor. Seçim bazı şeyleri görmek. İçindeyken pek göremiyormuş. Yani şimdi tekrar o dışarıdan gördüklerimin içine girmek istemem yani. İstemiyorum yani.
Peki mesela yani hiçbir bağınız kalmasın istiyorsunuz gibi anlıyorum burada.
Yok
Mesela
yok hayır
kitap
çok.
yazacak mısınız falan gibi bir şey soracaktım. Bir gazeteci için belki bir durumdur diye ama hiç
Yok
istemiyorsunuz.
kadim dostlarım var ya meslektaşlarım ya da kadim dostlarım onlar ne yapıyoruz dertleşiyoruz falan filan öyle devam ediyor ama şey yap ya ben çok şey oldu yani bu ayrıldıktan sonra ve emekli olduk öyle diyeyim. Ben bir sürü şey oldu, ben istemedim yani böyle çünkü istemedim ki işte birilerine şey yapayım yani nasıl diyeyim birileri bana dava açsın ben gideyim mahkemelere ifade vereyim savcılara ben istemedim yani. Şimdi bu yani oturup tavuk beslemek varken niye tazminatlarla helal bir adamını besleyeyim yani?
Çok iyiymiş ya. Deniz Bey sesinizi duymak hakikaten çok güzel.
Teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim konuk olduğunuz, konuğum olduğunuz için.
Rica ederim.
Bitireceğiz burada.
Bence
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
şu enstitüsü atmayalım. Genç meslektaşlara yola devam diye deneyelim.
Ama bir yere
Evet
kadar. Yani hani belki de bir yere
yani
kadar, değil
evet.
mi? Tadında bırakmak gerektiğini anlıyorum anlattıklarınızda.
Vallahi ben evet biraz kendi işte biraz tadında bıraktım. Hatta tadı kaçarken biraz evet kürsüsünden döndüm. Ama şimdi senin gibi tavuk besliyorum. Şey
Harika. Çok teşekkürler tekrar.
ben teşekkür ederim.
Evet, Devam filmindeydik bugün. Deniz Arman'la buluştuk. Ona şehrin ortasındaki çiftliğinden bağlandık diyebiliriz neredeyse. Buna benzer bir yayındı. Biraz eski Türkiye'nin sesini duymuş gibi de hissettik aynı zamanda. Ama biraz böyle medyanın nasıl ve neden bu hale geldiğini de konuşmuş olduk. Anlattıkları aslında Türkiye sansürünün, Türkiye medya sansürünün de bir hikayesi. Deniz Arman 2014'te işine son verdi. verilerek ayrılmıştı Kanal D'den. Bir tenkisat dönemiydi o da. Onun öncesinde de pek çeşitli yerlerde görmüştük kendisini. Medyanın merkezinde olmak, Ankara'sında olmak, işte daha büyük bir yerinde olmak, bütün bunlar konuştuğumuz şeylerdi. Bir telefon bağlantısı yapmış oldu kendisine. Çünkü teknolojiyle ilişkisinin de çok iyi olmadığını söyledi Deniz Arman. Önemliydi, o yüzden bu notu da aktarmak benim için. Şimdilik bu kadar. Devam filmi Ankara Gazeteciliği serisi devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.